Lucien, Can Dündar, 17. ayrım. Onu evladının ölümü kadar üzen bir şey de senelerce hizmet ettiği hariciyenin hayırsızlığı oldu. Amerika harbe girip de Osmanlı ile ilişkilerini gerginleştirince Baba Ali elçiliği kapatma kararı almış, Abdülhak Hüseyin'e de yurda dön çağrısı yapmıştı. Lakin Hüseyin dönemeyecek kadar hastaydı. Bu mazeretini bildirdiyse de hariciyeyi inandıramamış, o vaziyetteyken maaşı kesilmişti. Hüseyin hastalığının ciddiyeti ancak vefatıyla ispatlanabilmişti. Hüseyin'in dul kalan İngiliz eşi ile iki kızı parasız pulsuz İngiltere'ye sığınmışlardı. Hamit bu vefasızlığa isyan etti. Daha önce Hüseyin bir kez daha hastalanmış, o devirde tahtta olan Sultan Abdülhamit Han, Abdülhak Hamit hakkında kitapları, yazıları, mektuplaşmaları sebebiyle defalarca tahkikat yaptırdığı halde konuyla ilgilenmiş, Hüseyin tedaviye gönderdiği gibi orada tıp eğitimi görmesi için de maaş bağlatmıştı. Hamit o zaman çok duygulanmış, bu jesti hiç unutmayacağını söylemişti. Şimdi oğluna yapılan muamele, devlet-i âlinin çöküşünün en acı kanıtı olarak karşısında duruyordu. Hamit azledilmiş bir diplomat olarak dönüp işgaline şahit olduğu ülkesinde, evladının vefatı ve ona layık görülen vefasızlık sebebiyle bedbahttı. En yakın dostlarından Recaizade Mahmut Ekrem'in vefatının acısı küllenmeden, oğlunu kaybetmenin harladığı yangınla tarumar olmuştu. Ekrem'in kabri başında karaladığı mısralar şimdi sanki oğluna hitap ediyordu. 81. Ben bugün hayli dolaştım. Kime gittimse fakat bulmadım, karşıya geçtim. Ne için bilmiyorum. Galiba bir kapı çaldım, o da yoktu artık. Oradan Ekrem'e gittim. Onu buldum oğlum. Peyam, haftalık ilave No 35. 24 Nisan 1330, 7 Mayıs 1914, sayfa 1. Abdülhak Hamit Tarhan, bütün şiirleri. 3. Hep yahut hiç, İlhamı Vatan, hazırlayan İnce Engin'in İstanbul Dergah Yayınları 2. basım. Kasım 1999, sayfa 170. 82. Aralık 1919, İstanbul. O günlerde bir başka kara haber de Belçika'dan geldi. Lucien'in babası ölmüştü. Ecel birinin oğluyla diğerinin babasını peş peşe almıştı. Lucien'in 7 sene evvel tepkiyle kapısını çekip çıktığı ocak, önce istila edilmiş, şimdi de sönmeye yüz tutmuştu. Ana yurduna gitmeli, o kabuslu senelerden sonra kazadan ne kurtarabileceğini görmeliydi. Daha yazın geldikleri halde güzün yeniden pasaport için başvurdular. Ama işgal altındaki İstanbul'da Avrupa seyahatine çıkmak hiç kolay değildi. Lucien'e binbir güçlükle bir pasaport temin edildi. Abdülhak Hamid'in ise onunla gitmesine izin verilmedi. Hamit geçici olarak Kemalzade Ali Ekrem'in Arnavutköy'deki evine taşındı. Lucien'in yokluğunda orada misafir olarak kalacaktı. Lucien bu zor seyahate yalnız başına çıktı. Bu aynı zamanda yeni bir hayatına doğru bir seyahat olacaktı. 83. Bir Noel gecesi, o yaz beraber geçtiğimiz mesafeyi tersine aşmak üzere yola çıkıyorum. Canım mavi deniz azmış, fırtına kuduruyor. Dalgalar gemiyi ceviz kabuğu gibi oynatıyor. İşte Trieste. Gece geçiyorum. Yağmurla kamçılanan, borayla kırbaçlanan sıtmalı bir şehir. İşte bir çılgınlık kasırgasıyla sarsılan Paris. İşte Liège. Her dört yol ağzında yeni inşaat yükseliyor. O kadar ki doğduğum memleketin çehresini tanıyamayacağım şekilde değiştiriyor. Ve işte evim. Bereket versin o değişmemiş. İşte kapısı. Bir balta ile boydan boya yarılmış. Çatısı bir gülle ile yüzülmüş. Bakır süsleri yer yer sökülmüş trabzanı ile güzelim ahşap merdiven. İşte uzanan aziz eller. Bana sarılan aziz kollar. Sevgili yüzler. Hepsi orada mı? Evet, evet. Babamdan başka hepsi. Ama hayır, o da orada. İşte yaldızlı çerçevesinden bana gülümsüyor. Etrafına toplandığımız sofrada bize hakim. Yuvamın sıcaklığı, şükür kavuşturana. Meğer neymiş, ne tatlı şeymiş. 84. Ocak 1920. İstanbul. Türkiye'nin 20. asrına damgasını vuracak 1920'ler pek hazin bir görüntüyle başladı. 12 Ocak 1920 günü Meclisi Umumi açıldı. Bu ayan ve mebusan meclislerinin ortak toplantısıydı. Meclisin toplandığı Fındıklı Sarayı'nın pencerelerinden Boğaz'da demirlenmiş itilaf donanması görünüyordu. Osmanlı Meclisi ilk kez işgal altında toplanıyordu. Abdülhak Hamit meclis toplantılarına pek gitmez, gitse de lafa girmez, dinlemeyi tercih ederdi. Ama o gün özeldi. Çünkü meclis genellikle padişahın açılış nutkuyla çalışmaya başlardı. Ne var ki o gün Sultan Vahidettin sağlık gerekçesiyle açılışa gelmedi. Tabii herkes sultanın sağlığını bozan şeyin limanda gördüğü zırhlılar olduğunu tahmin ediyordu. Nitekim saat 2'de geçici başkan oturumu açtıktan sonra padişahın açış konuşmasını onun namına Dahiliye Nazırı okudu. Yunan işgalinin şiddetlendirdiği galeyandan söz etti. Felahı vatan, vatanın kurtuluşu, için birlik çağrısı yaptı. Birlik lafı bile salondaki mebuslarla dinleyici sıralarındaki diplomatları, alimleri, askerleri ve diğer davetlileri gülümsetmeye yetti. Çünkü tükenmekte olan imparatorluğun bu son meclisi kof bir heykel gibi daha düşerken paramparça olmuştu. Sayısız grup içinde özellikle ikisi birbiriyle yarış halindeydi. Damat Ferit Paşacılar ile Tevfik Paşacılar. Aslında buna İngilizciler ile Almancılar da denilebilirdi. Hamit Tevfik Paşa grubundaydı. Gruptaki diğerleri gibi damat Ferit Paşa'ya ve ittihatçılara hasım oluşundan değil, muhtemelen İngiliz antipatisinden ve Alman hayranlığından. Kalem erbabı olduğundan meclisin padişaha vereceği cevabı kaleme alacak encümene seçilmişti. Ama buradaki bitmek bilmez tartışmalara dayanamayacak kadar sabırsızdı. Bu tartışmalardan bir sonuç çıkmayacağını, meclisin memleketin derdine çare bulamayacağını, çok da yaşayamayacağını tahmin ediyordu. Nitekim meclis açıldıktan 2 ay sonra korktuğu oldu. 15 Mart'ı 16 Mart'a bağlayan gece İngiliz askerleri Beyoğlu ve Üsküdar'da resmi binaları işgale başladılar. Şehzade başındaki 10. Kafkas tümeninin karargahı basıldı. Yataklarından yeni kalkmış 5 asker şehit edildi. Harbiye nezareti abluka altına alındı. Harbiye Nazırı'nın göğsüne süngü dayandı. Şehirde giriş çıkışlar tutulmuş, yollar kapatılmıştı. Meydanlara makineli tüfekli birlikler yerleştirilmişti. Bunlar olurken Meclis-i Mebusan binası da kuşatılmış, basılmış, bazı vekiller tutuklanmıştı. Osmanlı'nın fiilen sona erdiği geceydi o gece. Dersaadet tamamen teslim alınmıştı. Abdülhak Hamit Arnavutköy'de sığındığı evden olup biteni endişe içinde takip ediyordu. Mensubu olduğu ve bir süre 2. reis vekilliğini yaptığı Meclis-i Ayan işgal çizmeleri altındaydı. Baskından 1 ay sonra da padişah iradesiyle resmen kapatıldı. Sefirlikten azledildikten sonra bu işinden de olmuştu. Ayandaki arkadaşları alınıp sürgüne gönderilirken uzaktan seyretmekten başka yapabileceği hiçbir şey yoktu. Ömrü boyunca gönül bağladığı, yanında saf tuttuğu her şey, saray, ittihatçılar, Almanlar, padişah, Hindenburg, Bab-ı Ali, meclis, birbiri peşi sıra devrilen mabetler gibi yıkılıp gidiyor, her devrilişle büyüyen enkazına onlara bel bağlayan bu yaşlı adamı biraz daha gömüyordu. Köklerinden koparılmış koca bir çınar gibi bütün bağları kesilmiş, boşlukta asılı kalmıştı. Avrupa'ya kaçsa orası yasaktı. İstanbul'da kalsa burası tutsaktı. Direnişe katılsa Ankara uzaktı. O bir Kemal, bir Fikret, bir Akif gibi dava adamı olamamıştı. Halide Edip gibi meydanlarda nutuk vermemiş, Yunus Nadi gibi Anadolu'ya geçmeyi, milli mücadeleye kalemiyle ve bilfiil destek vermeyi de göze alamamıştı. Bu tufanda gurbette bir de evlat kaybetmiş, hepten vurgun yemişti. Yaşı 70'e dayanmış, mecalini, yaranını, iktidarını yitirmişti. En fecisi son tutamağı Lucien yanında değildi. Sevgilisi, zevcesi, sekreteri, kızı, evinin hanımı, ilhamının kaynağı, koruyucu meleği, can yoldaşı, her satırına danıştığı, onsuz adım atmadığı kadın uzaklardaydı. Onsuz, kolsuz, kanatsız, manasız, ilhamsız, kalemsiz, kağıtsızdı. Senelerdir ilk kez yalnız kalıyor, bunun nasıl bir cehennem olduğunu hasretten tutuşarak hatırlıyordu. O cehennemin ateşiyle ve yaramaz bir çocuk şımarıklığıyla bir yandan kulüplerde Rus dilberlerle gönül eğlendirirken, bir yandan da Lucien'i mektup yağmuruna tutuyor, kah talepkar, kah kırılgan, kah buyurgan bir üslupla ama hep aynı kelimelerle yazıyordu. Sen varken kendimi ilahların azamı hissediyorum. Sen yokken insanların en acizi bile değilim. Hastayım. Yokluğun uzarsa ölürüm. Gel. Her işini yüzüstü bırak, dön. Geri gel, sensiz yaşayamam. Acı çekerken acı çektirmeyi seven bu maraziye aşık, uzaklardan ilgi dilenen, hasret ateşiyle yanan bu ihtiyar şair, Lucien içinde yarendi, ağabeydi, ataydı, babaydı, maşuktu, oğuldu. Onu bir esir şehrin tenhasında yapayalnız bırakmış olmak, Lucien içinde bir vicdan azabı gibi sızlıyor, bir an önce dönüp varlığıyla teselli etmek için sabırsızlanıyordu. Fakat öyle hemen dönebilmek ne mümkün. Vefat etmiş bir babanın ardında verasete dair sayısız evrak ve vekaletnameyi imzaladıktan sonra ailesiyle vedalaşıp Paris'e geçti. Orada gümrük memurlarınca bir sayfasında müdahale olduğu şüphesiyle pasaportuna el kondu. Bekleyiş süresince Paris'te alışverişe çıktı Lucien. Vitrinlerde gördüğü ince keten mendilleri, boyun bağlarını, bastonları, onu sabırsızlıkla bekleyen adamı alabilmek için heyecanlıydı. Lakin günler geçiyor, yazışmalar uzuyor, işler düzelmiyordu. Lucien bir yandan polis merkeziyle Savaş Bakanlığı arasında mekik dokurken, bir yandan da gecikme nedeni Hamid'e telgrafla bildiriliyor, ondan yine dargın, sistemkar, tehditkar mektuplar alıyordu. Beni habersiz bırakıyorsun. Dönüş tarihini mahsus geciktiriyorsun. Niçin böyle yaptığını pekala biliyorum. Benden bir şey saklanamaz. Lucien ne kadar çok yazsa, yazmadığına dair şikayetler o kadar çok artıyor, Fransız bürokrasisiyle cebelleşirken bir taraftan da bu nazla uğraşmak onu hepten çileden çıkarıyordu. Nihayet sonunda yola çıkış izni alabildi. Vagonlit seyahat acentasına koşup İstanbul'a tren sordu. Birkaç hafta, belki de bir ay sonrasına ancak yer bulunabilir dediler. Peki ya deniz yolu? Derhal Kapuçines bulvarında Liloich şirketine koşturdu. Kamera yok ama bir kişilik yer var. Vapur Bari'den kalkacak cevabını aldı. Sonrası bir koşturmacaydı. Hemen gara gidiş, trenle Bari'ye seyahat, bir hasır at arabasıyla rıhtıma nakil, vapurun düdük sesi, fışkıran buharlar, ceval memurların süratle tamamladığı gümrük muayenesi, kamarotun nezaketle kameraya buyur edişi, hele şükür derken sürpriz. Kamerada üst üste konmuş iki yatak, bir iskemlede eşyalar. Kapı arkasına asılmış bir palto. Alt yatağın üstünde bir erkek şapkası. Ve Lucien'in yol arkadaşı iri yarı bir adam. Kameradaki iki yatak iki ayrı yolcuya satılmıştı. Tartışmalar fayda etmeyince kamera bileti daha önce almış olana, yani iri yarı adama verildi. Ve Lucien öfke içinde elde bavullarla rıhtımda İstanbul'a kalkan vapurun ardından baka kaldı. Gelecek posta ne zaman? Bilemeyiz ama Bari'den olmaz bir daha. Brindisi veya Venedik olabilir. Siz adresinizi bırakın, haber veririz. Adres mi? Adresi yoktu ki. Mağlup Lucien elinde bavullarla bir kahve tarıçasına oturdu. Ümit'le onu bekleyen ve gelemeyeceğini öğrenince, yine küplere binip kendisini suçlayacak olan Hamid'e başına gelenleri ayrıntısıyla yazdı. İlk vapurun tarihi de meçhuldü. Henüz açılmamış bir tarifeye tabiyim notunu düştü. Sonra da cesaretle şu satırları karaladı. İrkilmeyelim. Kadere boyun eğmekten başka yapacak şey yok. O kader Roma'ya gitmemi emrediyor. Öyleyse Roma'ya gideceğim. Vapur şirketinin evrakında adres kısmına Roma sefareti yazdı. Via Nomentana'ya çıktı. Roma'ya gidiyordu. Bütün yolların çıktığı diyara, yolunu değiştirmek kudretine sahip olana, tesadüf edeceği şehre. 85. 1920 İstanbul. Roma'dan gelen mektubu defalarca okudu Hamit. Her okuyuşunda biraz daha gamlandı. Uzayıp giden satırlar paslı bir tırmığın parmakları gibi çiziyordu yaşlı yüreğini. Haset, asabiyet, feryat, feveran, gazap, hırs, hışım, keder, rıza, merhamet, teslimiyet, beynine birbiri peşi sıra üşüşüp sonra süratle yer değiştiriyor, dağılan aklı avucundaki kağıdı yırtıp atmakla gözyaşına mendil yapmak arasında gidip geliyordu. Başka birinden bahsediyordu Lucien, başka bir erkekten, Venedik aristokrasisinin tanınmış isimlerinden olan bir konttan. Roma'da tanışmışlardı. Hamit'in kıskançlık, anlayışsızlık, itimatsızlık yüklü mektup yağmuru altında, mutsuz, sıkıntılı ve yılgın olduğu bir dönemde Lucien'e yardım eli uzatmış, derdini paylaşmıştı. Lucien de ona yakınlık hissetmişti. Hamit'e karşı hissettiğinden farklı bir yakınlık. İtirafların burasında şairin damarlarında öfke ağır ağır basmaya başlıyordu. Biliyordu, sanki bunun olacağını bekliyordu. Tanıyordu sevdiği kadını, hissediyordu. İlk tanıştıklarında onu etkileyen şeyler, göğsünde asılı şerşalı nişanlar, asilleri buluşturan partiler, iktidarın karşı konulmaz çekiciliği, bir imparatorluk başkentinde yaşam vaadi, el üstünde tutulduğu yalılar, konaklar, saraylar, ona yazdığı şiirler, oyunlar, hepsi karaya oturmuş bir devlet gemisinin enkazı altında kalmıştı. Ve Lucien, bütün bunları bir başkasında bulduğunda batan gemiyi sevgili yolcusuyla birlikte terk edip yeni adamın nişan dolu göğsüne başını yaslamış, onun iktidarının cazibesine kapılıp onun vaat ettiği kentte davet ettiği konağa gitmek üzere onun gemisine binmişti. En azından Hamit böyle hissediyordu. Eksikliği kendinde değil, gözden düşmüş nişanlarında, satılmış yalılarında, mütemadi yoksulluğunda ve kelimenin bütün manalarıyla iktidarsızlaşmasında arıyordu. Lakin bu onu hep söyleye geldiği şey değil miydi? Neli için istiyorum ki bu zevce bir başkasının da sevmek yeteneğini göstersin, diyen kendisi değil miydi? Lucien'e evlenirken eğer makul ve uygun birisini bulursa onunla meşru bir yaşam kurmasına karşı çıkmayacağını kendi söylememiş miydi? Nefsimden fedakarlık etmeye hazırım dememiş miydi? Kabrini erken kazan bir hasta gibi bugünü o sözlerle en baştan bizzat hazırlamamış mıydı? Şimdi hayıflanmaya, kederlenmeye, öfkelenmeye hakkı var mıydı? Ama hakikaten iki şahsım, ben itikadımca, biri hemşire mübeşşer, biri mükedderdir. Gerçekten iki kişiyim ben inancımca. Biri her zaman müjdeyle sevinen, biri kederli. Beytini de yazan oydu. Şiirini kah en ağır sözlerle yara çalan, kah yerden alıp göklere çıkaran oydu. Aynı kalem, aynı gün, aynı masada bir elemin mürekkebine batar, sonra oradan kalkıp bir düğünün neşesine konardı. En sevdiği kadının cenazesinden yeni bir kadının kollarına koşardı. Gururla tevazu kol kolaydı onda. Öfkeyle şefkat, yaşlılıkla çocukluk, şaşa ve yoksulluk. Şimdi terk edilme felaketiyle karşılaşan her insan gibi onun önünde de iki yol vardı. Gidenden vazgeçmek veya kendinden vazgeçmek. Yıkık Hamit kendinden vazgeçmeyi seçti. Acısını gömdü, kibrini yendi. Ve Lucien'i hepten kaybetmektense paylaşmayı kabullendi. Gel dedi. Kontunu da al, İstanbul'a gel. Yeter ki gel. 17. ayrımın sonu sayfa 223, devamı 18. ayrımda.